Hatıralar.
Merhaba değerli dinleyiciler. Her hafta bu saatte radyonuz TGRD FM mikrofonlarından sizlere ulaşan Hatıralar programının bir yenisinden merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz biz. Ve programa başlamadan evvel hepinize en derin, en samimi sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Değerli dinleyiciler, insan her zaman organizasyon ve rehberlik için kendisine lider aramıştır. Liderler umumiyetle fiziki üstünlükleriyle bu liderliği elde ederler. Onlar diğer erkeklerden daha kuvvetli, daha iyi dövüşçüydüler. Fakat liderde aranan tek vasıf iyi bir dövüşçü ve güçlü olması değil. Akıl ön planda olması gerekir. Sadece güç liderlik için yetmemektedir. Eğer böyle değilse, o kimse hükmettiği toplumdaki fertlerin tamamı tarafından benimsenmez. Yalnız şu da var ki, bir lider birileri tarafından seviliyorsa, diğerleri tarafından nefret edilmesi de gayet tabidir. Bir çoğunluk eğer onun liderliğini sürdürmesinden memnunsa, mutlaka ondan şikayet eden ve onun ölmesini arzulayan bir azınlık da vardır. Milletler gelenekleriyle, lisanlarıyla, ideolojileriyle birbirlerinden ayrılabilirler. Fakat kasten öldürme konusunda aralarında hiçbir fark yoktur. Ve her yerde kendini düşünmeksizin dünyanın yükünü sırtında taşımaya tahammül gösteren milli liderler, bazıları tarafından öldürülmek istenir. Cinayet, bütün insanlarda kirli bir kelimedir. Ve tarihlerin kaydettiği en büyük siyasi cinayetlerden birisi değerli dinleyiciler, milattan 44 yıl önce vukuğa gelmiştir. Evet, çoğunuzun belki hatırına gelmiştir. Bu cinayet Roma İmparatoru Julius Caesar üzerine söz konusu olmuş, tatbik edilmiştir. Değerli dinleyiciler, sonraları kendisini takip edecek pek çok politikacı gibi Julius Caesar da veya Latince söylenişiyle Julius Caesar, Fransızca söylenişi Jules Caesar'dır. Hürriyet davasına gönül vermiş genç bir liberal idi. Daha 28 yaşındayken Roma İmparatoru Sulla'nın kurduğu oligarşi diktatörlüğünü devirme hareketinin içinde yer aldı. Milattan önce 74 senesinde Demokrat Parti'nin başkanı oldu. Tarihteki pek çok genç ihtilalci gibi siyasi liderlik yanında askeri liderliğe de göz dikmişti. 62 yılında milattan önce tabii Roma İmparatorluğu'nun en kuvvetli diğer iki adamı olan General Pompei ve General Crassus ile bir ittifak kurdu. Bunu takip eden 10 yıl içinde Pompei, Crassus ve Sezar orduları Roma İmparatorluğu'nu ihtişamın zirvesine çıkardılar. Beraberce o zaman bilinen dünyanın pek çok yerlerini fethettiler. Crassus Asya'nın içlerine kadar sokuldu. Pompei'nin orduları İspanya'yı çiğneyip Afrika'ya geçti. Sezar'ın alayları bütün Fransa'yı zapt etti. Ren nehrini aştı, Alman eyaletlerini, arkasından da Büyük Britanya'yı istila etti. Evet, işte Sezar, kendilerini kitlelere sevdiren şahsi cazibeler sahibi liderlerden birisiydi. Kazandığı zaferler, hitabet kudreti ve cazibesiyle Roma halkını etrafına topladı. Kendisini birinci Triumvira için daima kilit taşı olarak düşünen Pompei, yavaş yavaş Sezar'ın gölgesine düştü. Kuvvet büyümesi aslında korku ve rahatsızlık verici bir şeydir değerli dinleyiciler. Çünkü Frankenstein'ın terörü yavaş yavaş hayat bulmaya başlamıştır. Sezar'ı Sezar yapan Pompei'ydi. Ama yavaş yavaş Pompei ikinci plana düştü. Sezar'ın kitleler üzerindeki tesiri de bunun gibi Roma'nın aristokrat partisini endişeye düşürdü. Aristokratlar Sezar'ın öncülüğüyle ileride bir nevi proletarya diktatörlüğünün doğacağından korkuyorlardı. Araya Pompei'nin kıskançlığı da karışınca çok geç kalmadan Sezar'ı bertaraf etmek için bir birlik kuruldu. Sezar'ın ordusuyla Galya'da yani Kuzey Fransa'da bulunuşu sırasında Pompei'nin kohortları ki kohort eski Romalılarda bir alayın onda birine verilen isimdir. Senato'da bir kanun tasarısı geçirdiler değerli dinleyiciler. Bunda Sezar'ın bütün kumanda vazifelerini bırakması ve derhal Roma'ya dönmesi emrolunuyordu. Senatörlerden ikisi Marcus Antonius ve Cassius tehlikeyi haber vermek üzere Roma'dan kaçtılar. Krizle yüz yüze gelince Sezar ani ve cesur bir karar verdi. Kuzey İtalya'dan Rubikon nehrini geçecek ve Pompei'yi seyrek kuvvetlerini seferber edemeden hızla Roma'ya girecekti. Tarihleri kaydettiğine göre hareket son derece muvaffak oldu. 3 aydan az bir süre içinde Sezar İtalya'daki bütün muhalefeti bastırdı ve Pompei'nin İspanya'daki bölüklerine de diz çöktürdü. Kendisini her zaman sevmiş olan halk iyice ona bağlanmıştı. Senato tesir altındaydı ve korkulu bir hürmet duyuyordu. Böylece Senato Sezar'a Cumhuriyet'in diktatörü unvanını verdi. O zamanlar bu unvan Sezar'ı sadece güldürmüştü. Hala bölüklerinin başında olarak Pompei'yi Adriyatik denizi boyunca kovaladı. Nihayet Farsali, Tesalya'da bir Yunan şehridir burası, Farsali Ovası'nda rakip kuvvetlerle bir muharebe yaptı. Pompei'nin 15 bin askerinin telef olduğu bir savaşta Sezar sadece 200 kayıp verdi. Pompei, bozguna uğramış ordusunun kalanlarıyla Mısır'a kaçtı ve daha sonra burada katledildi. Senato bir defa daha Sezar'ın diktatörlüğünü tasdik etti. Bir defa daha Sezar baskıya alınamaz görünüyordu. Daha kazanılacak savaşlar vardı. Ertesi yıl Pompei askerlerinin Roma İmparatorluğu için Afrika'da kazandıkları ile başarılarını pekiştirdi Sezar. Bu arada işte Mısır kraliçesi Kleopatra ile tarihi hadise geçti başında. Milattan önce 46 yılında son isyan kıvılcımlarını da söndürüp ezmek için İtalya'ya döndü. O yıl Pompei'nin havarilerinden ikisini, Cato ve Scipio'yu da mağlup etti. Ve yazın zafer alayıyla beraber Roma'ya girdi. Artık ortada hiçbir itiraz kalmamıştı. Hakimiyet Sezar'ındı ve bütün imparatorlukta aynı fikirdeydi. Sezar, bir ulu gönüllülüğün ifadesi olarak ve geçmiş olayları unutmak için bütün eski düşmanları hakkında tam bir umumi af çıkarılmasını emretti. Pompeyciler ve Sezarcılar eşit hak ve fırsata sahip olacaklardır dedi. Hayatının bu noktasında Sezar, imparatorluğun her tarafında kat'i bir hakimiyet temin etti değerli dinleyiciler. Hiç kimse dünya başladığından beri böylesine üstün, böylesine sarhoşluk verici bir güce ulaşamamıştı. Sezar caddelerde yürüdüğü zaman 72 kişiden mürekkep olan hususi muhafız kadrosu halkın tezahüratından onu güçlükle koruyabiliyordu. Jüpiter Julius diye bağıranlar ona dokunabilmek ve sırtındaki zafer elbisesini öpebilmek için çabalıyordu insanlar. Vaziyet gitgide öyle hale geldi ki eski Roma imparatorlarının büyük savaş dönüşlerinde şehirde baştan başa yapılan nümayişlerde giydikleri zafer elbiselerini Sezar her dışarı çıkışta giymezse halk arasında görünemeyecekti. Bu sunilik Roma senatosu üyelerinin hoşuna gitmiyordu. Sonra halkın Jüpiter Julius diye bağırmasını da senato hiç hoş karşılamadı. Çünkü Jüpiter Romalıların taptıkları tanrıların en büyüğüydü. Evet, Sezar böyle delişmen alkışlarla değil, gerçekte süper insan olmaya mecbur kalacaktı. Halk onu taç giymiş kral olarak görmek istediğini belirtince, sadece konsül, diktatör ve general olarak tanınmasının kafi olacağını söylemişti. Bununla beraber kral rolünü zevkle oynuyordu. Halkın bu korkunç sevgisinin desteğiyle Sezar, kısa devresi içinde Roma Senatosu'ndan muhtelif sosyal reformlar çıkarttı. Yollar, kanallar, limanlar açılması, bataklık arazinin kurutulması gibi her çeşit amme işleri programı onun hususi bürosundan neşrediliyordu. Senatörler, Sezar'ın bir kanser gibi yerleşen otokrasisiyle kendi nüfuzlarının ağır ağır silindiğini anlıyorlardı. Her program diktatör tarafından hazırlandığı için senato büsbütün güçsüzleşiyordu. Sezar'ın fikirleri arasında ayrıca keskin değişmeleri açıkça gösteren bir takım kanunlar ve kanun teklifleri de vardı. Mesela madeni paralar üzerine Sezar'ın profilini basmaya dair kanun. Sezar heykellerinin kurtarıcı olarak şehir mabetlerine dikilmesi. Takvimde bir değişiklik yapılarak Quintilis denilen Temmuz ayının adının Julius yapılması. Sezar'ı ömür boyu diktatör ilan eden kanun tasarısı. Hepsinden kötüsü, onun şahsını mukaddes ve ilahi kabul eden bir kanun teklifi. Dünyada kendisinden sonra gelecek pek çok büyük insan gibi, demokrat, hürriyetçi ve ilahi güç doktrininin düşmanı olan Sezar, yıkmak istediği şeyler tarafından yıkılıyordu. Hiç kimse, onun senatodaki yakın ve sadık arkadaşları kadar işin farkında değildi. Bunlar Brutus, Cassius, Casca ve Cimber idi. Sezar, Sezar olarak var olmaktan vazgeçmişti. Eski tiranlık şimdi Sezar kılığında hortluyordu. Asker ve reformist olarak uğrunda savaştığı, uzun yıllar boyunca hayatını tehlikeye soktuğu bütün güzel şeylerden bir canavar, şimdi Sezar'ı çekip koparıyordu. Suikastçılar, diktatörün en yakın arkadaşı Brutus'a kadar uzandılar değerli dinleyiciler. Böylece 2000 yıldan beri bilginlerin övdüğü bir anlaşma sağlanmış oldu. İdeallere bağlılık, Büyük Roma vatanseverliği ve devlet adamlığı cesareti, kral olacak o sahtekarın azlini gerektiriyordu. Lekesiz hayali korumak için adamı yok etmeye mecbur kalacaklardı. Değerli dinleyiciler, Mart ayının idesinde, yani eski Roma takvimine göre 15 Mart'ta Sezar'ın Senato'da bir nutuk vermesi programlanmıştı. Diktatör o sabah kahvaltı ederken karısı sinirleri hayli bozulmuş olarak bembeyaz bir yüzle yanına geldi. "Korkunç bir rüya gördüm," dedi. "Sen öldürülmüştün," dedi. "Bütün vücudum kan içindeydi ve her tarafında derin yaralar vardı," dedi. Evet, halk şahsiyetlerinin hususi hayatına yakın olanlar ve eşleri daima bir takım korkularla, bir takım fobilerle sarılmışlardır. Bu, herkesin üzerine titrediği, sevilen birinin hayatından endişe duymanın bir tezahürüdür. Her gün, güneşin doğmasıyla beraber, gerçek veya hayal mahsulü olsun, tehlikeler beklenir. Çağlar boyunca böyle içe doğma hadiselerine de çok rastlanmıştır. Fakat bütün devlet adamlarının kendilerini alıştırmaları gereken bir şuuraltı hadisesi olarak görülmüştür. Kendisinden öncekiler ve sonrakiler gibi Sezar da önce karısının rüyasıyla alay etti. Ama hiç görmediği o derin korku hali sonunda kendisini de etkiledi. Karısı "ne olur bugün senatoda konuşma," diye yalvarıyordu. Onun öğüdünü tutmayı kabul etti Sezar. "Pekala," dedi. "Bugün evde kalacağım, nutuk yarın da verilebilir," dedi. Senato'ya bir mesaj gönderdi, planının değiştiğini haber verdi. Kısa bir müddet sonra değerli dinleyiciler, senatörlerden bir grup Sezar'ın sarayına geldi. Sözcüleri Cassius idi. Oldukça açık bir şekilde Sezar karısının vehimlerini, korkularını anlattı. O günlerde Romalılar arasında batıl inançlar hayli yaygındı. Rüyalara ve fallara emniyet vermek ayıplanmazdı. Fakat kurnaz Cassius diretti. Roma halkı büyük Sezar'ı selamlamaya geldi. Bir kadının kötü rüyası yüzünden Sezar'ın evden çıkamadığını öğrenince halk ne düşünecek, dedi. Münazara Sezar'ın gururunu dalgalandırdı. "Konuşacağım bugün," diye yerinden kalktı. Sezar hiç kimseden, hiçbir tehditten, hiçbir rüyadan korkmaz, dedi. Dünyadaki hiçbir şeyden korkmaz, dedi. Merasim elbiselerini giydi ve yanında muhafızları ve Senato delegasyonu olduğu halde yola çıktı. Caddeler her zamanki gibi hayranlarıyla doldurulmuştu değerli dinleyiciler. Ona dokunmak istiyorlar, öpücük gönderiyorlar, alkışlıyorlardı. Sezar da el sallayarak, gülümseyerek mukabele ediyordu. Bir yerde kalabalıktan bir adam fırlayıverdi. Elindeki rulo haline getirilmiş ve kurdeleyle bağlanmış bir kağıdı uzattı. İçinde şöyle yazılıydı: "Şanlı İmparatorumuz Julius Sezar'ı öldürmek için Mart idesinde bir suikast tertibi var. Yani Mart'ın 15'inde bir suikast tertibi var. Dikkat." Sezar başını sallayarak ve gülümseyerek tomarı aldı ama onu asla açıp okumadı. Nihayet grup Senato binasına ulaştı. Muhafızlar majestelerini kalabalıktan uzak tutmak için fırladılar. Mermer basamakları tuttular. Sezar, Senato girişinde bekleyen senatörlere gülümseyerek merdivenleri çıkmaya başladı. Şimdi sabahki çekingenliğini gülünç buluyordu. Kim Sezar'a zarar vermek ister? Kim buna cesaret eder? Birinin Sezar'a zarar vermeyi düşünmesi için ne sebep olur, diye düşünüyordu. Merdiven üzerinde arkadaşları, yakın dostları vardı. Brutus, Cassius, Casca ve Kimber. Onların güleç çehreleri daha da bir göğsünü kaparttı Sezar'ın. Merdivenlerin altında halk tempo tutuyordu. Yaşa Sezar, çok yaşa imparator diye bağırıyordu. Senatörler şimdi kendisine iyice yakındılar. Hala gülümsüyorlardı ve ellerini uzatmışlardı. Ve sonra şok. Gözlerine inanamadı Sezar. Uzanan ellerde, sırtları güneşte parlayan hançerler vardı. Şaşkınlık, dehşet, inanmazlık diktatörün gözlerinden okunuyordu. Herkese gelebilecek en önemli gerçek anı işte. Yok canım, çıplak başı, derin mavi gözleri ve hayli çıkıntılı kartal burnuyla o da diğer ölüm insanlardan farksızdı. İlk darbeyi indiren arkadaşı Brutus oldu. Hançer, sol böbreğini bulunduğu yere isabet etti. Bakışları karşılaştığında iki adamın gözlerinde de derin bir ızdırap okunuyordu. Sezar, ölüm cümlesini söyleyebildi. Etu, Brut, yani sen de mi Brutus? Hançerler parıldayarak hızla inip kalkıyordu. Göğüs, karın, sırt, burun her nereye gelirse. Sezar'ın mavi gözleri donuklaşıverdi. Ölümsüz diktatör, daha soğuk taşların üzerine düşmeden ölmüştü. Vücudunda tam 35 tane yara vardı. Kaderin bir cilvesi, Sezar'ın cesedi, onun baş düşmanlarından Pompei'nin heykelinin ayağına uzandı kaldı. Büyük imparatorun kurduğu imparatorluk daha 500 yıl yaşadı. Fakat hiçbir insan ölümden kaçamazdı. Sezar da kaçamadı. Değerli dinleyiciler, yakın tarihimizde tarihçi ve yazar olarak şöhret bulmuş İbrahim Hakkı Konyalı var. İbrahim Hakkı Konyalı, nevi şahsına münhasır şahsiyetlerden, eski zaman efendisi, her hususta bilgisi olan, edebiyattan, tarihten, dini ilimlerden anlayan ve tarihimize çok büyük katkılarda bulunmuş bir kimse. Soyadından anlaşılacağı gibi Konyalı. 1896 senesinde Konya'da Alaaddin Köşkü'nün Akıncılar Kapısı'na 50 metre uzaklıkta bir evde dünyaya geliyor. Nalbantzade Mustafa Efendi ile Atazade İbrahim Ağa'nın kızı Hatice Hanım'ın oğlu. Babası Konya'nın Takva Hoca Medresesi'nde okumuş, icazet almış, faziletli, mütevazi bir şahsiyet. İbrahim Hakkı Konyalı, ailesinin baba tarafından Anadolu Selçuklularına ulaştığını, Nalbant sözünün ise günümüzün veteriner hekimine muadil olduğunu söylerdi. Sultan 1. Alaaddin Keykubat zamanında ordunun atlarını tedavi eden dedelerine ait aletleri küçüklüğünde evlerinde gördüğünü söylerdi. Selçuklu Veziri Gühertaş'ın Sultanül Üleması Mehmet Bahaddin evladı için yaptırdığı medrese ile Mevlana'nın 5 vakit namaz kıldığı mescidin evimizden uzaklığı 50-60 metreydi diyor İbrahim Hakkı Konyalı. Aynı zamanda Büyük Selçuklu Veziri Karatayi'nin evi de bizimkinden çok uzak değildi. Ben çocukluğumda Mevlana Celaleddin Rumi'nin namaz kıldığı camide namaz kıldım. Onun su içtiği çeşmeden su içtim diyor. İbrahim Hakkı Konyalı ilk mektebi Konya'nın Yıkık Mahalle de mektebinde bitiriyor. Rüşdiye'yi Füyüzat Hamidiye Mektebi'nde okuyor. Bundan sonra tahsiline Bekir Sami Paşa Medresesi'nin yerine yapılan ve kütüphanesi, laboratuvarı ve konferans salonlarıyla Garb'ın en mükemmel ilim kuruluşlarını aratmayan Islah-ı Medaris-il İslamiye Medresesi'ne devam ediyor. Medreseden şöyle bahsediyor Konyalı. İslamiyet'in düşmanı olduğu taassup bu üniversitenin kapısından içeri girmemişti. Bu medrese maddi ve manevi ilimleri toplayan ve o vakte kadar geniş sınırları olan Osmanlı İmparatorluğu'nda bir eşi daha olmayan bir tahsil müessesesiydi. Tahsil süresi 12 yıldı. Buradan çıkanlar maddi ve manevi ilimlerle kendilerini teçhiz etmiş oluyorlardı. Şark ve uzak şark ülkelerinden birinin dilini öğreniyorlardı. Onlara şark ülkelerinde İslamiyet'i yaşatma ve yayma vazifesi verilmesi düşünülmüş Sultan Hamid tarafından ve bu şekilde planlanmıştı. İbrahim Hakkı Konyalı, Islah-ı Medaris-il İslamiye Medresesi'nin mütena talebelerindendi. Çok iyi Arapça öğrenmişti. Bu hususiyeti, sonraki yıllarda onu devrimizin en eski kitabeleri en iyi okuyabilen bir mütehassıs olmasına yol açtı. Rüşdiye talebesiyken Hasan Kaleli büyük alim mutasavvıf İbrahim Hakkı Hazretleri'nin marifetnamesini okudu. Hayran kaldığı bu eserden ötürü yazarın ismi Hakkı'yı kendisine mahlas olarak seçti. Kendi adı İbrahim'ken bu Hakkı ismini de alarak İbrahim Hakkı oldu. 1. Caner Bey esnasında açılan Demiryolu Mektebi'ne devam etti. Orasını da bitirerek ilk Türk demir yolcusu oldu değerli dinleyiciler. Harp esnasında Batum'da istasyon müdürü olarak devlet hizmetinde ilk vazifesine başladı. Bunu Konya Sanayi Mektebi'nde Türkçe muallimliği, İstanbul'da Meşihat yani Şeyhülislamlık Dairesi'nde ders vekaleti hulefalığı, daha sonra baş vekalet arşivi ve askeri müze ve vakıflar Umum Müdürlüğü'nde ki uzmanlıkları takip etti. Değerli dinleyiciler, İbrahim Hakkı Konyalı 17 yaşında yazarlığa, müellifliğe başlamıştı. Konya'nın Meşrik-i İrfan gazetesinde Kabe-i Muazzama'da son asılı olanlardan Kus bin Saide'nin tercümesi isimli ilk yazısını neşretti. Kus bin Saide değerli dinleyiciler Hazreti Peygamber'den önce yaşamış ve tevhid dinine inananlardan bir kimsedir. Hazreti Peygamber kendisine yetişmiş fakat peygamberliği tebliğinden evvel vefat etmiştir. Tek başına bir ümmet olarak haşrolunacağı bildirilmiş müminlerden birisidir. Onun nutku çok meşhur Arap edebiyatının şaheserlerindendir. İbrahim Hakkı Konyalı, Konya'nın tanınmış gazetesi Babalık'ta da yazı yazmaya başladı. Ve ayrıca orada Hak Yolu isminde bir mecmua çıkardı. İntibah gazetesinde baş muharrilik, mütareke yıllarında da tercüman-ı hakikatte tarihi yazılar yazdı. Bu yazıları Jamanak isimli Ermenice gazetede intihal ederdi. İstanbul'a geldiği zaman artık tanınmış bir yazardı değerli dinleyiciler. O sıralarda Zekeriya Sertel, Halil Lütfi Dördüncü, Selim Ragıp Emeç ve Ekrem Uşaklıgil yeni bir gazete neşretmek gayreti içindeydiler. Bu maksatla eski Tasvir-i Efkar gazetesinin yerini kiralamışlardı, çalışmaya başlamışlardı. İbrahim Hakkı Konyalı'ya bizler biner lira sermaye koyduk. Sen de aynı miktar ile bizim ortaklığımıza katıl dediler. Ancak İbrahim Hakkı Konyalı ortaklığa katılmadı, yazar olarak çalıştı. Son Posta isimli gazete, devrin siyasi vasatı içinde serbest fırka taraftarı olarak tanındı. İbrahim Hakkı Konyalı o günleri şöyle anlatıyor. Önceleri oturacak yerimiz dahi yoktu. Yazı yazarken delik bir iskemleyi sırayla aramızda paylaşırdık. O zamana kadar yapılmayan bir işi yaptık. İslam ülkelerinin gazetelerinden istifade ederek onlarla alakalı haberleri neşrettik. Bir de baktık ki bu iş çok tutuyor, gazetenin satışı artıyor. Serbest Fırka'nın kapanması ve Zekeriya Sertel'in Amerika'da neşredilen Hazreti İsa ile Hazreti Muhammed hakkındaki bir karikatürü aynen kullanması gazeteye karşı bir aksülemel meydana getirdi. Her ne kadar fırkanın kapanmasından sonra da Ragıp Sırrı Emeç baş makalesinde biz yanılmışız, artık onları tutmuyoruz diye yazdıysa da gazetenin satışındaki düşüş önlenemedi. Son posta hadisesinden sonra İbrahim Hakkı Konyalı Tan gazetesinde yazmaya başladı. Ve buradaki yazılarıyla yeniden dikkati çekti. Ardından Vatan, Yeni Sabah, Her Gün, Bugün, Yeni İstanbul, İstiklal gazetelerinde muhtelif mevzularda yazıları neşredildi. Yakın zamana kadar Yeni Asya gazetesinde tarihi sohbetleri çıkardı. Bunların yanı sıra Foto Magazin, Yedinci Gün, Örnek, Tarih Dünyası, Tarih Hazinesi, Tarih Konuşuyor, Vakıflar Mecmuası, Vakıflar Bülteni ve Türk Yurdu gibi mecmualarda da yüzlerce makalesi neşredildi. Efendim, İbrahim Hakkı Konyalı'nın yazdığı kitapların sayısı da 100'e yaklaşmaktadır. Bunlar arasında Mimar Sinan'la alakalı bir araştırması var. Bununla alakalı, fakat yayınlanmamış. Bununla alakalı şunları söylüyor İbrahim Hakkı Konyalı. İkinci Can Harbi yıllarında kitap neşretmek son derece güçtü. Fotoğraf malzemesi ve kağıt bulabilmek başlı başına bir dertti. Bununla beraber zamanın müddei umumisi, yani başsavcısı Hikmet Onat'ın yardımıyla yüksek kaldırımdaki bir fotoğrafçıdan film temin edebildim. Yazdığım Mimar Sinan kitabı bir kişinin dahi kolay kolay kaldıramayacağı 3 büyük cilt halindeydi. Kitabı Türkiye Büyük Millet Meclisi Reis Vekili Refet Canıtez'e gönderdim. Kısa bir müddet sonra beni Ankara'ya çağırdılar. Baktım ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kitabı bir masaya koymuşlar. Tetkik eden mebuslar takdirlerini esirgemiyorlar. Bu arada Refet Canıtez, sen bir hazineyi misin diye iltifatta bulundu. Baskıya geçmeden evvel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geri aldığım müsveddeleri koyacak emin bir yer arıyordum. Birden aklıma Fahri Rıfkı Atay'ın Ulus'taki yazıhanesi geldi ve orayı emaneten bıraktım. Aradan 5-10 gün geçti. Yazılarımı almak için gittiğimde sanki beynimden aşağı kaynar sular döküldü. Kitap meydanda yoktu. Hırsla Yahya Kemal'e gidip içimi döktüm. O da en az benim kadar hiddetlendi. Yürütmüşler dedi. Sen öldükten sonra yayınlayacaklar diye bar bar bağırdı. Daha aldığım fotoğrafların ücretini ödememiştim. Elime İbrahim Hakkı Konyalı'nın kitabı odamızdan kaybolmuştur diye bir belge vererek beni savuşturdular. Evet, Mimar Sinan adlı kitabının başına gelenler bunlar. İbrahim Hakkı Konyalı'nın basılmayan bir kitabı da Topun Tarihi'dir değerli dinleyiciler. Diyor ki İbrahim Hakkı Konyalı, Topun Tarihi isimli eserimi devrin reisi cumhuru Cemal Gürsel'e götürdüm. Alakayla karşıladı. Kendisi de topçu subayı olduğu için bazı mütalalar yazdı. Sonradan Milli Savunma Bakanlığı 20 bin lira karşılığında Topun Tarihi'ni satın aldı. Ne oldu anlayamadım, bu kitap da basılmadı. İşin en acı tarafı bende bir kopyasının olmayışıdır. Evet, fotokopinin olmadığı devirlerde işte böyle pek çok kitap, hazırlanmış kitap daha basılmadan kaybolmuş veya kötü maksatların eline geçmiştir. Değerli dinleyiciler, arşiv vesikaları arasında İbrahim Hakkı Konyalı'nın bulduğu pek çok vesika vardır. Bunlardan en mühimi Piri Reis haritasıdır. Onunla alakalı da şunları anlatıyor İbrahim Hakkı Bey. Konya'da Babalık gazetesinde Yeniçerilerle alakalı bir yazıdaki Piri Reis haritası sözü dikkatimi çekti. Bu haritayı bulmayı aklıma koydum. Önce İstanbul'da askeri müzenin arşivini araştırdımsa da bulamadım. Arkasından Topkapı Sarayı Müzesi arşivini taramaya başladım. Ve 250 bin belge arasından deve derisi üzerine yazılmış haritayı buldum. Araştırmalarım, Kristof Kolomb'un Amerika'dan İspanya'ya gönderdiği bir gemiyi Piri Reis'in amcası Kemal Reis'in esir aldığını ortaya çıkardı. Piri Reis, bu haritayı amcam tarafından esir edilen kaşiflerden aldığım bilgiyle yaptım demektedir. İbrahim Hakkı Konyalı'nın buldukları saymakla bitip tükenmez değerli dinleyiciler. En son olarak şair Nedim'in Karacaahmet mezarlığında gömüldüğü yeri ortaya çıkarmıştı. Fuat Köprülü'nün onunla alakalı bir yazısının başlangıcında mezardan söz etmeyişi dikkatini çekiyor. Bunun üzerine uzun uzun araştırıyor ve Karacaahmet mezarlığında Nedim'in gömülü olduğu yeri buluyor. Bununla da kalmıyor, Nedim'in yanındaki boş yeri kendisi için satın alıyor. Zaman zaman yanındakilere takılır. Bu benim için bir mazhariyettir. Nedim'in ayak ucunda yatmak benim kısmetim derdi. Değerli dinleyiciler, İbrahim Hakkı Konyalı'nın bir zamanlar devlet arşivlerini okkası 3 kuruş 10 paraya Bulgaristan'a satılmasına mani olduğu meşhurdur. O zamanlar 180 ila 200 kiloluk balyalar halindeki tarihi evrak için çok mücadeleler yapmıştır. Bu hususta da şunları anlatıyor. Günümüzden 70 sene önce 30'lu yıllarda Kadırga'da otururdum. Öğle yemeğinden gazeteye dönerken şimdiki Tapu Kadastro Dairesi'nin önünde bir takım arabalara balyalar halinde evrak yüklendiğini gördüm. Hemen yanlarına sokuldum. Kağıt balyalarını tartan mümeyyize ne yaptıklarını sordum. Bir kısmını kum kapıdan denize döküyoruz. Bir kısmını da Bulgar hükümeti satın aldı. Onları da Bulgaristan'a gitmek üzere Sirkeci'den trene dolduruyoruz dediler. Bunun üzerine vakit geçirmeden defterdar Şefik Bey'e koştum. Tarihi evrakı nasıl satarsınız diye sorunca aldığım cevap mümeyyizinkini de bastırdı. Hayır dedi. Tarihi evrak değil dedi. Fersude evrakı satıyoruz dedi. Bu evrakı Abdurrahman Şeref Bey 518 arabayla Hazine-i Evrak'a naklettirmişti. Hazine-i Evrak arşiv dairesi demektir. Bunlar bir müddet Ayasofya'nın üst galerilerinde tasnif edilmeye başlanmışsa da Alman İmparatoru Wilhelm'in İstanbul'a geleceği ve Ayasofya'yı gezeceği haberi üzerine küreklerle merdiven boşluklarına atılmıştı. Evrak, güvercin pislikleri ve yağmur sıvıntıları arasında günlerce orada kaldı. Sonradan bir Bulgar albayı bu evrakı inceliyor ve ısrarla hükümetine satın aldırtıyor. Böylece yıpranmış ve işe yaramaz evrak denilen devlet arşivleri okkası 3 kuruş 10 paradan 1931 yılı Haziran'ında satıldı gitti. İbrahim Hakkı Konyalı bu hadiseye şahit olunca defterdarlığa bir dilekçe veriyor. Bunların okkasını 10 kuruştan satın alacağını ve müzeye teberru edeceğini söylüyor. Ve Son Posta gazetesinde de hadiseyi acı acı tenkit etmeye başlıyor. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunun üzerine bir sual takdiri veriliyor. Hükümet vaziyete el koyuyor ama Bulgaristan'a giden evraktan yalnızca birkaç parça kırpıntı kağıt geri alınabiliyor. Hazine-i evrakı satanlar sonradan mahkemeye veriliyorsa da o sıralarda çıkan umumi af, Cumhuriyet'in 10. yıl sebebiyle çıkan umumi af sebebiyle hüküm giymiyorlar. Hatta İbrahim Hakkı Konyalı bu evrak arasında Hüseyin Baykara'nın el yazması bir divanını bulduğunu ve emsalinin dünyada olmadığını söylüyor. İşte bu acı hadiseden sonra başbakanlığa bağlı bir başbakanlık devlet arşivi kuruldu değerli dinleyiciler. Bu arada Bulgaristan'a giden tarihi evrak derhal Alman, İtalyan ve Bulgar uzmanlarca tasnif edildi. Kataloğu 3 cilt halinde neşredildi. Ve ondan sonra Bulgarlar bu uzun müzakereler neticesinde bu evrakın mikrofilmlerini Türkiye'ye vermeye razı oldular. Efendim, 2. Cihan Harbi esnasında Başbakanlık arşiv uzmanı olarak çalışmıştır İbrahim Hakkı Konyalı ve kendisinden askeri müzedeki eserleri tasnif etmesi istenmiştir. O sıralarda harp sebebiyle eserler Niğde'ye gönderilmiş ve henüz gelmişti. İbrahim Hakkı Konyalı bu silahların büyük bir kısmını Bodrum'da sular arasında bulduğunu söylüyor. Ve diyor ki, daha önceden çürümeye başlayan kılıçları, miğferleri Marmara Denizi'nin ortasına dökmüşler. Dökülmekte olan eşya arasından Orhan Gazi'nin miğferini buldum. Kayıtlarda Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında getirdiği Firavun'un Necmettin Eyyubi'nin kılıçlarını da aynı şekilde denize atıldığını öğrendim. İş bununla bitmedi. Bir de baktım ki orada da evrakı balyalamışlar. Nöbetçiden bunların İzmit Seka kağıt fabrikasına gitmekte olduğunu öğrenince hemen ilgililere koştum. Bir faciayı daha nispeten önledim. İzmit kağıt fabrikasına giden evrakın bir kısmını geri getirebildim ama bir kısmı kağıt fabrikasında mahvoldu gitti. Değerli dinleyiciler, İbrahim Hakkı Konyalı'nın devlet hizmetinde en son vazifesi Vakıflar Genel Müdürlüğü'ndeydi. Vakıflar Genel Müdürlüğü daha önce kurdurulan Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi'nden sonra depolarında yığınlar halinde atılmış Kur'an-ı Kerimler ve levhaları değerlendirerek bir yazı müzesi kurmayı, bir hat müzesi kurmayı planlamıştı. Ama bunun için eski yazmalardan anlayacak mütehassısları yoktu. Vazifeyi İbrahim Hakkı Konyalı'ya verdiler. O da uğraştı, didindi, çalıştı, müze kuruldu. Kuruldu ama her nedense onu bu hat müzesinin açılışına dahi davet etmediler. Değerli dinleyiciler, İbrahim Hakkı Konyalı'nın yüzlerce eseri arasında efendim bu Piri Reis haritası ile alakalı, efendim İstanbul abideleri ile alakalı, İstanbul sarayları ile alakalı yazıları, eski paralarla alakalı yazıları, Akşehir gibi, Erzurum gibi, Konya gibi, efendim Ermenek gibi, Niğde gibi, Manavgat gibi, efendim şehirlerin, Antep gibi, Bursa gibi şehirlerin tarihleri, ki bunlar abideleri ve kitabeleriyle tafsilatlı bir şekilde hazırlanmış eserlerdir. Ve yine Üsküdar tarihi gibi eserleri çok meşhurdur. Yani tabir caizse İbrahim Hakkı Konyalı bir şehir tarihçisidir denilebilir. Dünyada emsaline az rastlanan, ülkemizde de belki ilk şehir tarihçisi İbrahim Hakkı Konyalı olmuştur. Pek çok kitabeleri okumuş ve bunları kayıt altına almıştır. Sonradan ortadan kalkan, kaybolan, kırılan, satılan bu kitabeler bu sayede tarih malzemeleri arasına girmiştir. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Hatıralar programının sonuna geldik. Haftaya yeni bir Hatıralar programında buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.